Aslı hocam buyurun lütfen. Devam edelim okumaya dün kaldığımız yerden.
Pazartesi İstiklal Marşı'nın ardından Çiçek Zehirsiz Tarım Lisesi'nde organik tarım ve ülke ekonomisine etkileri dersini verdi 2 saat boyunca. Özellikle öğrencilerle birlikte halka açık olarak ders anlatılması oldukça ilgi çekmişti Melli'de. Dersin başlangıcında Çiçek, arkadaşlar organik tanımı bir sertifikasyonu, yani tarımsal faaliyetlerde tanımın standartları anlatır. Bu konuda akredite firmalar tarımsal faaliyetleri denetleyerek üreticilerin ürünlerinin tarım zehirlerinden uzak bir şekilde üretilmesinden tüketicilerin emin olmasını sağlarlar. Özellikle uluslararası ilişkilerde bu türden standartlar bir anlamda müşteriyi koruma mekanizmasıdır ve ülkelerin ihracatında önemli rol oynar. Sertifikasyon sayesinde ülkemizin tarımsal ürün ihracatı hem üreticiler için iyi bir gelir getirirken ülke ekonomisi için de önemli bir ihracat fırsatı sağlar, diyerek yaklaşık 1 saat içerisinde konuyu özetledi. Dersin sonunda yağmur gibi sorular gelmeye başlayınca icatçı müdür Filiz Hanım, arkadaşlar lütfen kalan soruları erteleyelim. Çiçek Hanım neredeyse 1 saattir ayakta ve konuşuyor. Biraz mola verelim. Yarın aynı ders üniversiteden gelecek misafirlere de verilecekti. Madem bu kadar ilgi var, onu da halka açık yapalım. Ders öncesi bugünkü yaptığımız kayıtları izletir ve bir sonraki konuya geçeriz. Böylece herkes her iki konuyu da dinlemiş olur. Ne dersiniz Çiçek Hocam, diye sordu. Olabilir. Yarınki dersi Alim Bey ile birlikte paylaşımlı anlatalım. Alim Bey uygulamaları da anlatır. Böylece teorik kalmaz. Ders sonunda köylüler ve öğrenciler Çiçek Hanım'ın çevresini sarmış, bir neşe yumağı oluşmuştu sanki. Çiçek herkesle şakalaşıyor, devrim kolunun altında sohbeti giderek derinleştiriyordu. Bitirdiği fakülteleri soruyorlar, yurt dışı tecrübelerini anlattırıyorlar. Herkes bir ağızdan konuşuyor, ancak nasıl başarıyorlarsa bir şekilde anlaşıyorlardı. Derken ilerideki çamların altında kendilerini uzaktan seyreden Hiçlik Sabri Çiçek'in dikkatini çekti. Ona dönerek, ''Kardeş sen niye uzak kaldın? Buyurun lütfen çekinmeyin.'' dedi. Hiçlik Sabri önce sağına soluna baktı, kendisine seslenildiğinden emin olunca biraz ürkek bir şekilde yanlarına gelip ''Ben seni tanıyorum.'' dedi. Çiçek şaşkın, alim dahil oradaki herkes şaşkın, lafın gerisini beklemeye başladılar. Hiçlik Sabri'den ses çıkmayınca ''Affedersiniz ben sizi tanıyamadım, nerede karşılaşmıştık?'' diye sordu ve sorduğuna da pişman oldu. Hiçlik Sabri önce çevresindekilere şöyle bir tepeden baktı ve ''Biz bununla ahiretten tanışıyoruz demez mi?'' Muhtar Abdullah ''Hadi oradan Allah'ın delisi'' dedi. Sabri'nin yanıtına şaşıran Çiçek ne yapıyorduk ahirette? Anlat, belki hatırlarım.'' dedi gülerek. Hiçlik Sabri büyük bir ciddiyetle ''Buğday perisisin sen, unuttun mu? Demez mi?'' Alim olayın ciddiyetinin farkında olsa da oradakilere rağmen bir şey diyemeyeceğini bildiği için elini Hiçlik Sabri'nin omuzuna koyup ''Sabri, hani bu aramızda kalacaktı? Ahirette böyle anlaşmadık mı seninle?'' deyince gülerek Hiçlik Sabri ''Tamam alim kardeş, tamam. Ne bileyim, herkes bilir sandım. Buğday perisini tanımamak olur mu? Hürmette kusur olur mu? Dikenlerin arasında bırakılır mı? Ayıp, ayıp, ayıp, ayıp.'' diye söylenerek uzaklaştı oradan. Çiçek soran gözlerle çiftçiye bakarken çiftçi ''Hadi yemek saati dostlar, aç çiftçi oynamaz, tok çiftçi kıpırdamaz.'' diyerek konuyu dağıtmaya çalışsa da Çiçek bu kısacık konuşmadan garip bir şekilde ürpermişti. Hem huzur hem de bir serinlik, hafiflik vardı sanki düşüncelerinde. Sanki kanatlanıp uçuverecek gibi hissetti bir an kendisini. Çiftçinin sesiyle kendine geldi. ''Hadi Çiçek, hadi Filiz hocam, yemekleri soğutmayalım lütfen.'' dedi tekrar. Çadırlara doğru giderken müdür Filiz Hanım Çiçek'in koluna girerek ''Çiçek Hanım, bu Sabri böyledir, ancak zararsızdır. Bana da demediğini bırakmadı ilk zamanlar. Sonra çiftçi başa çıkamadığımı görüp ona geldiğin yer mi önemli, gideceğin yer mi diye sor, susar.'' dedi. Önce inanamadım. Yine bir gün bana ''Sırrın sırrı samimiyetle sırlandı mı?'' gibi bir laf edince dayanamadım. Geldiğin yer mi önemli, gideceğin yer mi Sabri diye sordum. Sabri bunu duyunca yüzüme gülümsedi ve sen olmuşsun dedi. Bir daha da bana bir şey söylemedi. Tabii bu konu kafama bayağı takıldı. Alim Bey'e defalarca sormama rağmen Bu konuda hiçbir bilgi vermedi. Şimdi seninle birlikte biraz sıkıştıralım mı Halim Bey'i? Açsın ağzındaki kilidi. Bana açmadı. Belki sana açar. Zaten sana nasıl baktığını görüyorum deyince Çiçek biraz utangaç bir şekilde kızarıp 10 metre kadar önlerinden giden çiftçinin duyamayacağı bir şekilde yok yok biz sadece arkadaşız, dostuz diyebildi. Filiz Hanım yanıt olarak daha iyi ya işte çiftçinin birini bu kadar kısa zamanda dost olarak görmesi bir mucize. Biz bile 5 senede zor anlaştık. Bu sana özel bir durum dedi gülerek. Ancak Çiçek yine de buğday perisi konusunu çiftçiye açmak istiyordu. Filiz Hanım'dan cesaret alıp yemekte siz sorsanıza iki olayı da Sabri sanki medyum gibi mi desem ermiş gibi mi sanki ne bileyim insana güven veriyor ancak bir sırrı varmış gibi. Öyledir dedi Filiz Hanım. Bu huysuz çiftçi var ya ne hikmetse hiçlik Sabri ile saatlerce dertleşir. İşin tuhafı çiftçi anlatır Sabri dinler. Hem de saatlerce. Birkaç kez uzaktan gördüm. Ben yaklaşınca Sabri kalkıp gitti her seferinde. Aylardır buraya gelip giderim. Ben bu işi çözemedim bir türlü. Önce deli mi diye düşündüm. Ancak değil. Köylüler dışlamış. Deli veli Sabri diyorlar ona da. Aslında gayet normal biri. Çiftçiden özel isimli. İstediği derse girebiliyor. Sadece dinliyor. Ders bitince öğretmenin elini öpüp saygılı bir şekilde çekip gidiyor. Dedi. Çiçeğin bütün merakına rağmen çadır evlerin yanına gelince konu kapandı. Ancak Çiçek konuyu yemekte çiftçiye sormaya karar verdi. Neydi bu buğday perisi konusu? Hep birlikte yenen yemekten sonra kahveler geldi. Bu arada Arif Dede ile çiftçi emojilerin edebiyata, dile olan zararları üzerine derin bir sohbete dalmışlardı. Çiçek bir türlü fırsat bulup sorur.
Pastor hocam çok özür dilerim. Değerli dostlar, yeni katılan misafirlerimiz için küçük bir açıklama yapacağım. Şu anda kitabın 5. bölümünün devamını okuyoruz. Ve kitapla ilgili veya şu ana kadar aktarılan bölümle ilgili sorularınız, eleştirileriniz, yorumlarınız olursa el kaldırıp doğrudan yöneltebilirsiniz. O dönemde de Aslı Hocam'ı biraz dinlendirmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, yeni katılan arkadaşlar için kitabın daha önceki bölümlerini, yani ilk 4 hatta 5 bölümünü diyelim, sevgiselakil.com sayfasından dinleyebilirsiniz. Kamer Bey birazdan sanırım paylaşacaktır mesela linklerden birini veya direkt web sayfasını paylaşalım olmazsa Kamer. Bu anlamda romanın sonuna kadar okunmasını beklemek ve işte sonunda sorular ya da yorumlar, eleştiriler kısmını yapıyoruz diye bu uygulamamız yok. Buyurun Aslı Hocam. Devam edelim. Sanırım herhangi bir soru ya da yorum yok. Buyurun lütfen.
Yani hiçlik Sabri öyle bir karakter ki anlamak için bence yani bende öyle bir psikoloji uyanmıştı. Yani bir şey bile soramıyor önce. İnsan anlamaya çalışmaktan bence herkes de şu an öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Neyse bir devam ediyorum. Hep birlikte yenen yemekten sonra kahveler geldi. Bu arada Arif Dede ile çiftçi ay burayı okumuştum çok özür. Çiftçi sözünü keserek. Alim kardeş, çiftçi hanım yol Çiçek hanım çok özür.
Aslı hocam şöyle yapalım. Ben hemen bir burada mesela müdür hanıma hiçlik Sabri şöyle bir soru soruyor. Sırrın sırrı samimiyetle sırlandı mı? Sırrın sırrı samimiyetle sırlandı mı? Şimdi burada verilmeye çalışılan mesaj yani hiçlik Sabri karakterinin ki Zen Budizminde de böyle bir ekol vardır. Çok az kısıtlı cümlelerle ya da tasavvufta da vardır benzer cümleler. İlgilenen arkadaşlar bilir. Felsefede vardır. Örneğin Sinoplu hemşerimiz Diyojen bu metodu çok kullanır. İnsanları düşünmeye sevk etmek için. Orada müdür hanıma sorduğu bu sırrın sırrı samimiyetle sırlandı mı kısmında sır kelimesinin birkaç anlamını birden kullanarak 3-5 bazen daha fazla anlamlar çıkabilir. Örneğin buradan ilk çıkacak konu müdür hanıma yani bir öğretmene bu soru sorulduğuna göre sırrın sırrı dediği dünyevi bilginin arka planındaki sebep-sonuç ilişkilerini, yani eğitimi, biz eğitimi böyle tarif etmeliyiz, ezberletmeyi değil, eğitimi diyor, samimiyetle mi veriyorsunuz? Böyle bir anlam çıkartılabilir bu sorudan. Tabii bunu, bu sorudan sırrın sırrı samimiyetle sırlandı mı noktasında ilk kısım bilgiye atıfta var. Sırrın sırrı. Yani ilahi irade kanunları ya da deterministik kanunlar ve bunların arka planı anlamında. İşte taş yere düşüyor ya da ne bileyim ışık kırılıyor mercekten geçerken falan filan. Bunun diyor bir arka planı var. Siz diyor bunu samimiyetle sırladınız mı? Sır aynı zamanda ayna yaparken kullanılır ve yani siz samimiyet aynasıyla öğrencilere kendilerini görmelerini sağlayabiliyor musunuz gibi başka anlamlar da çıkar. Buyurun Aslı Hocam, devam edelim lütfen.
Alim kardeş, Çiçek Hanım yol boyunca bana sordu. Ancak ben çiftçiye sor dedim. Bir susarsan sorabilecek. Bir sorusu var sana dedi gülerek. Özür dilerim, fark etmedim. Biz aldık başımızı gidiyoruz. Buyur Çiçek, lütfen sor dedi. Çiçek biraz da tedirgin. Sabri Bey'i soracaktım. Neden bana buğday perisi dedi. Aslında bunu yanıtlamadan önce Sabri'yi anlatayım size. Sabri bizden farklı düşünür, farklı duyar, farklı görür. İlk tanıdığım zamanlar bana da tuhaf gelmişti halleri. İkide bir bana gelip, kaygı kaydırır alim, kaygı karsızdır alim, kaygı kördür alim, kaygı sağırdır, kaygı karartır alim der dururdu. Bir gün dünyanın düz olduğunu iddia eden biriyle tartışıyorduk. O sırada Sabri yanımıza geldi ve bana dönüp, sana ne dedi, sana ne? Yüzüne boş boş bakınca ben, sana ne, tapusunu mu sana verecekler dünyanın? Hayret bir şey dedi gitti. Şok oldum. Öyle ya, sanki dünyanın bütün meselesi bitti. Düz mü, yuvarlak mı diye saatlerce konuşuyoruz. Yine bir gün, ücretsiz safta misafir çiftçi projemizi anlatırken, misafir adayı dedi ki bana, neden böyle yapıyorsunuz? Yani misafir çiftçilere bir sürü imkan veriyor, hiçbir ücret almıyorsunuz dedi. Bunu duyunca Sabri söze karıştı. Sen söyle bakalım, neden yapmasın? Sen neden yapmıyorsun? Demez mi? Misafir adayımız şokta. Bir durdu, sonra da doğru aslında, soruyu kendimize sormalıyız. Biz neden senin gibi davranmıyoruz çiftçi? Doğru soru bu dedi. Sabri benim 2 saatte anlatacağımı bir soruyla çözmüştü. Derin bir nefes alıp bir süre uzaklardaki dağların tepesinde oluşan gökkuşağını seyrettikten sonra devam etti. Aslında normal olan Sabri, anormal olan biziz. Onu normal yapan kaygısının olmaması. Bizlerin bir sürü kaygılarımız, kuruntularımız, korkularımız var. Bu yüzden doğru soruları sorup doğru kararları veremiyoruz. Çünkü kaygılarımız kafamızı karıştırıyor dedi ve sustu. Dedi Filiz Hanım, buğday perisi sorusuna ne oldu? Bu çiçeğe özel bir konu. Doğum günü hediyesi olarak vereceğim ona bu bilgiyi dedi çiftçi gülerek. Şaka mı bu? Doğum günüme 8 ay var. Beklemem o kadar diye atıldı çiçek. Olur mu kızım dedi Arif dede. Belki bugün doğarsın, belki de yarın, belki de 3 yıl sonra dedi gülerek. İyice kafası karışan çiçek. Siz ikiniz beni kızdırmaya mı çalışıyorsunuz el ele? Ya da ya şimdi söylersiniz ya da küserim bak dedi yarı sitemkar yarı gülerek. Ben küstüm bile dedi Filiz Hanım. Okula gidiyorum. Malum çiçeğe özelmiş. Çok da sormasam daha iyi olacak sanırım dedi gülerek ve okula doğru yürüdü. Ben de geleyim sizinle öğretmenim diyerek Arif dede de kalktı. Tunağan ile Haker'in merakla konuyu dinlemeye kararlı olduklarını gören çiftçi çiçeğe elini uzatarak dansa davet eder gibi. Sayın buğday perisi, benimle bir yürüyüşe eşlik eder misiniz lütfen? Çiçek biraz da boş bulunup elini uzattı çiftçiye. Çiftçi çiçeğin elini bir kuş yavrusunu tutar gibi tutarak masadan kaldırdı ve ormana doğru yürümeye başladılar. Yemek masasında kalan Haker ve Tunağan birbirlerine bakıp aynı anda sonunda buğday perisini buldu çiftçi dediler, sonra başladılar gülmeye. Verilmiş sadakamız varmış dedi Haker. Sabri bizimle ilgili konuşsaydı bitmiştik biz. Bize bir şey diyecek olsaydı deve dikeni perisi derdi o deli veli hiçlik Sabri. dedi Tunahan gülerek. Sonra ekledi. Hadi abi, bugün sıra bizde. Tavuklar dadanmadan toplayalım şu masayı diyerek tabakları toplamaya başladı. Çiçek ve çiftçi ormana doğru yürürlerken bir anda durdu çiçek. Hay Allah, masayı öylece bıraktık, çok ayıp oldu. Yok yok, bugün sıra onlarda, yarın bende. Yarın sen de bana yardım edersin. Yarın sen de bana yardım edersin yemek hazırlığında ve toplanmasında. Merak etme, dedi gülerek. Çiçek içi rahatlamış olarak, nedir bu buğday perisi meselesi alim? Allah'ını seversen, hiç sevmem böyle gizemli işleri. Yok ahiret, yok peri. Ne oluyoruz Allah aşkına? Çiftçi, sen yanıtladın zaten. Ne oluyorsa Allah aşkına. Biraz sabırlı ol lütfen, dedi gülerek. Söz hakkı istedi Kamer abi.
Aslıcığım, biraz dinlendireyim isterim sizi ve aslında konular çok yoğun geçiyor. Yani sizi içerisinde bilgi anlamında gerçekten çok yoğun bilgiler var. Her birini sormamız herhalde çok mümkün olmayacak. Ama ben birkaç tanesine vurgu yapmak istedim. Hem de bu arada birazcık nefes alın istedim. Şimdi şeyin başında eğitim konusunda halka açık olması gibi bir özelliği var derslerin. Bence bu küçük bir detay olarak geçmiş olmasına rağmen halka açık olması aslında bilgiye olan saygı diyebilirim. Ya da talep edenin herkesin bilgiye ulaşma hakkının olduğuyla ilgili bir paylaşım var. Hatta ben kendisinden daha önce duyduğum için bu bilgiyi de paylaşacağım sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bilgi kainatın malıdır ve bilgiden para kazanılmaz diye bir paylaşımı var Ali Sen Bey. Dolayısıyla halka açık olmasını ben burada, yalnız tabii bilgiye ulaşmanın yolu ise bilgi hazır olarak hiç kimseye verilmez. Bunun için bir talep olması gerekir. Dolayısıyla imkan veriliyor. Ama davet edilmiyor bu kitabın içerisinde. Halka açık olarak yapılıyor. Arzu eden, yani bilgi talep eden ulaşabiliyor diye düşünüyorum bu konuda. Çok basit gibi geçen bir şeyin arkasında neler olduğuyla ilgili bir, bana göre bir açıklama yapmaya çalıştım. Şimdi bir başka konumuzda aslına bakarsanız odak noktası. Yani şimdi bu arkadaşım bir tanesi, daha doğrusu Hiçlik Sabri'nin sorduğu soru var. İyi de sana ne? Hani bu düz dünyacılar, yuvarlak dünyacılar tartışması konusunun içerisinde. Sana ne? Bu bana göre algı yönetimine karşı bir tavırlanma metodu ve aklı kullanmanın yoludur. Hani bizi başka şeylere yönlendirme veya gerçek olması gereken, odaklanmamız gereken durumlardan uzaklaştırmanın yolu. Yuvarlak olsa, yani gerçek anlamda düşünürsek, şimdi dünya yuvarlak olsa ne olur, düz olsa ne olur? Sonuçta bizim yapacağımız fonksiyonu veya yaşam biçimimizi ne şekilde etkileyecek? Bilim araştırsın, bu başka bir konu. Yani onu araştırmasın, öğrenilmesin vesaire demiyorum ama özellikle son zamanlarda İnsanları oyalayıcı ve odak noktasından uzaklaştırıcı bir tavırla düz dünya, yok yuvarlak dünya, yok vesaire. Bu noktada odak noktasının kaçırmamak gerektiğiyle ilgili Ali Sen Bey'in çok net bir, daha doğrusu yazarımızın çok net bir vurgusu var diye düşünüyorum. Bunu bir önceki paragraflarda da vurguladığı bir yer vardı. Şu an hatırlamıyorum ama eminim arkadaşlar bu anlamda düşünecek olursa fark edecektir diye düşünüyorum. Bir üçüncü konu kaygı, korku vesaire. Yani biz bu konuda felsefe, yani korkizme karşı nörobiyolojik temelli çözümler şeklinde bir sürü oda yapıldı. Daha önce konuşuldu. Bunun bir sürü kapsamı da konuşuldu. Ama orada kitapta da bu konuyla ilgili bir vurgusu var. Bunun önemi yine bizi biz olmaktan uzaklaştıran ve korkularımız ve kaygılarımız ve diğer taraftaki bazı konularla da yine bizim olmamız gereken, yani ki bizim odak noktamızdan uzaklaştırıcı
bir çabaya, ki algı yönetimi de bu şekilde yapılıyor. O yüzden algı yönetimine en iyi cevaplardan bir tanesi de odak noktasını kaçırmamak diye düşünüyorum. Doğum günü konusunu çok fazla detaylandırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Doğmak sadece fiziksel doğmak mıdır? Veya realitsel anlamda veya zihinsel anlamda doğum nedir diye düşünmek mümkün diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim Gamer. Önemli noktalara değindin. Özellikle doğum günü konusu zaman kavramı üzerinden bilişsel zaman
beni dilim. Duydunuz mu?
Duyduk Gamer.
Şu an duyuluyor mu?
Ben Gamer'i duyuyorum. Siz duyuyor musunuz arkadaşlar?
Aslı Hocam, ben sizler hiç kimseyi duyamıyorum.
Ben de Gamer Hocam'ı duyuyorum.
Gamer, biz seni duyuyoruz.
Tamam, yani benim konuşmam bitti aslına bakarsanız. Aysen Bey, duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum. Biz seni duyuyoruz Gamer. Sen bir çıkıp geri gel.
Peki. O zaman Aslı Hocam, başka arkadaşın sorusu var mı bilmiyorum. Eğer ben böyle birkaç vurgu yaptım ama soru veya eklemek istedikleri bir şey varsa.
Gamer Bey'in tekrar gelmesi gerekecek sanırım. Gamer.
Gamer Bey, siz galiba duymuyorsunuz Ali İhsan Bey, değil mi?
Evet, şimdi çıkıp tekrar gelecek Gamer Bey. Burada aslında Gamer'in söylediği noktada bilişsel zaman diye bir kavram var. Yani doğum günü bağlamında söylüyorum. Ne gün doğduk ya da ne gün veya tekrar tekrar doğum nasıl olabilir diye, bunu biliyorsunuz anka kuşunda ya da küllerinden doğmak kavramlarıyla sürekli anlatılır. Aslında bir idrak, daha doğrusu her bir idrak yeni bir doğumdur. Bu anlamda Gamer Bey'in atıf yaptığı o süreç çok önemli. Yeni bir doğum demek de şudur değerli dostlar. Her idrak, kişi de, kitabın sonunda bir şema var. Onu incelediğiniz zaman bu bağlamda anlaşılacaktır. Yeni bir, nasıl söyleyeyim, ruhsal varlığından biyolojik varlığına doğru bir akışla birlikte yeni bir kimlik ortaya çıkar. Hani bazen insanlar standart davranışlarına göre bir anda çok değişirler ya, işte o andan itibaren o eski tanıdığımız işte Ali İhsan artık o Ali İhsan değildir. Ruhsal varlığından gelen tesirlerle yeniden yıkanmıştır. Sembolik anlamda söylüyorum ve yeni bir kimlik olarak ortaya çıkar. Bunu romanın Çiçek Hanım'la, biliyorsunuz çiftçi çok sağlam, Alim Bey çok sağlam bir kavga etmişlerdi çiftliğe geldiğinde. Çiçek Hanım'la Alim Bey o sırada çadırda üzgün oturan Çiçek Hanım'a Arif diyordu ki, rahat bırak gözyaşlarını kızım, yıkasın vicdanındaki paslanmış etkileri gibi bir cümle kullanmıştı. İşte o anda bir yeniden doğum süreciydi aslında orada. Çiçeğin kimyasal gübreleri savunan ve sürekli çevresindekileri akademik kimliğiyle, kariyeriyle ezmeye çalışan Çiçek Hanım'ın çiftçiden aldığı aynı tarzdaki yanıtla kendisiyle yüzleşti. Ve orada Çiçek Hanım dedesinin o sözüyle birlikte zaten ağlamaya başlıyor ve oradaki dedenin "Bırak yıkasın gözyaşlarının nuru, vicdanındaki pasları" şeklindeki cümlesi, artık yeni bir insan olmak zorundasın. Sen eski kimyasalcı, eski kariyer meraklısı, insanları ünvanlarıyla, diplomalarıyla, bilgileriyle ezen insan kimliğini artık bırak, yeni bir çiçek ol çağrısı vardı o cümlelerde. Evet Aslı Hocam, buyurun lütfen.
Evet, Alim Bey devam ediyor. Biliyor musun, tüm bu kainatta senden bir tane var. Benden de öyle, diğerlerinden de öyle. Yani her nefes alan can orijinal. Tüm kainatta bir benzerimiz daha yok. Bu böyle olunca da herkesin bir yaşam amacı var aslında. İşte Sabri bunu söyledi sana üstü kapalı olarak. Nasıl yani? Benim işim buğday ekmek miymiş? Yok canım, öyle değil. Dedim ya, sembolik, rüyalardaki gibi. Yani ekmek vicdanın sembolüdür. Buradan akıl yürütebilirsin. Sabri konuşurken sürekli rüyalardaki sembollere atıfta bulunuyor aslında. Ben de bunu çok geç fark ettim. Sanki hem rüya aleminde hem dünyada gibi. Yani aslında bir fırsat Sabri hepimiz için. Mesela Tunağan ile Haker'e hiçbir şey demedi, biliyor musun? Hiç uğraşmaz onlarla. Onlar buna biraz alınıyorlar. Ancak alınacak bir şey yok. Onlar işlerini layıkıyla yaptıkları için Sabri bir şey demiyor onlara. Mesela ilk zamanlar çok uğraştı bende. Gidip gelip bu senin işin değil, işini yap der, başka bir şey demezdi. Bir de kaygı uyarısı var tabii. En sonunda bir gün dayanamayıp sordum. Sabri, söyle ne söyleyeceksen dedim. Okumak yetmez dedi Sabri bana. Okur yazar ol. Kaygı yok. Okumak var. Yazmak var derdi. İşte ondan sonra yıllar önce yazmaya başladığım, sonra kimse okumaz bunu diyerek yazmayı bıraktığım ilk kitabın taslağını 3 yıl sonra elime alıp 2 ayda bitirdim. Sonra Sabri sustu. Oysa kitaptan kimsenin haberi yoktu. Ben bile unutmuştum. Aslında bunlar öyle tuhaf konular değil. Kaygılarımızı, korkularımızı bırakırsak Sabri'nin bildiği, gördüğü her şeyi biz de görebiliriz. Sen bırakabildin mi kaygılarını peki alim? Dedi Çiçek. Çiçeğin her zamanki kıvrak zekasıyla ürettiği kurnaz soruya yanıt verip vermemekte kararsız kalan çiftçi, yani diyorsun ki bende de biraz deli verilik var mı, öyle mi? Yok canım dedi gülerek Çiçek. Ancak yakalanmıştı yine. Hadi hadi dedi çiftçi. Ancak haklısın. Ben de Sabri gibi görebiliyor ve duyabiliyorum. Bunu herkes yapabilir. Mesela sen şimdi bana aşık olsaydın, bana doğrudan söyleyebilir miydin? Büyük ihtimalle söyleyemezdin. Çünkü kaygıların var. Reddedilme korkun olabilir. Kabul etsen bile anlaşabilir miyiz kaygıların olur. Başkaları ne der olur. Vesaire vesaire. Ne dersin, haksız mıyım? Diyerek çiçeğin gözlerine baktı. Çiçek ava giderken av olmuştu. Kurnazlık yapayım derken çiftçi aynı şekilde bir zeka kıvraklığı ile sımsıkı yakalamıştı onu. Yok dese bir türlü, var dese bir türlü, sorarım dese bir türlü, sormasam dese bir türlü. İyice kafası karıştı derken çiftçi imdadına yetişti. Benim kaygım yok, ben sorayım o zaman. Ben sana aşığım, ya sen? Durmuş hocam, parmak kaldırmış ama. Hayır, evet. Ben parmak kaldırmıştım, kusura bakma, el kaldı.
Yok yok Aslı hocam, yani konu dağılmasın oraya, yani sormak istiyorum çünkü. Hocam orada bir kaygıyı kullanmış yazar. Orada niye edep değil de edep haya değil de kaygı, oraya niye kaygı taşınıyor hocam? Yani edep daha mı şey, yani edebinden dolayı hani böyle bir mahcubiyet içerisine girme, neden bunu biz kaygıya dönüştürüyoruz? Buyurun.
Soru bana mı Durmuş hocam, yoksa arkadaşlardan,
evet,
herhangi biri?
Evet. Yok hocam, siz cevaplamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani neden kaygıyı orada, endişe, kaygıda hani o hani Çiçek Hanım'a sorulan sorunun üzerinden edep değil de kaygıyı kullanıyor?
Çok buyurun. Çok kısa bir yanıt vereceğim. Kaygı edepten önce gelir. Çünkü kaygılarını kontrol edemeyen kişinin edepten bahsetme şansı olmaz. Kaygılar ve korkular bizi edepsizliğe de itebilir. Kaygı ve korku yenildikten sonra edep, ahlak, vicdan, işte her neyse, fonksiyon, bunlar ancak samimiyetle tezahür edebilir. Kaygıyı yenemeyen insanda, korkularını yenemeyen insanda ne edep, ne ahlak, ne samimiyet, ne vicdan, hiçbiri tezahür etmez Durmuş hocam. Yani yazar bilmiyor diye.
Gireyim hocam araya. Edebi ve hayasını muhafaza eden korkusunu ve endişe ve kaygısını yönetemez mi hocam? Yani hangisi hangisini etkiliyor, hangisi hangisini tetikliyor? Yani evet, burada sizin anlattığınız kaygının öncesi edebin Durmuş daha hocam, sonra olur.
Bir cümleyle sorunuzun cevabı aslında kendiliğinden çıkacak. Edep, ahlak ve benzeri şeylerin çoğunluğunda toplumsal yönlendirme vardır. İşte büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Mesela ve benzeri. Ahlak çok temel anlamıyla sizin bahsettiğiniz ya da edep diyelim, saf, arı, duru, mutlak edep seviyesinde bir şeyden bahsediyorsanız zaten kişi önce kaygılarını aşmalı ki oraya ulaşsın. Toplum bana ne der? İşte ben işte gelecek kaygısı olan biri sürekli bu kaygıyı büyütürken acaba yaptığı ticaretini ya da yaptığı işini ya da kendince etliye sütlüye dokunmaz bir hayat yaşayan biri hiçbir hata yapmasa bile tamamen maaş, makam korkusuyla yaşarken insan olma şansı var mıdır? Korkan ya da kaygısı olan varlıktan hiçbir şey olmaz. Bunu çok çalıştık biliyorsunuz. Çünkü kaygılar ve korkular doğrudan beynin amigdala bölümünü aktif eder. Beyninin amigdala bölümü aktif olan bir insanın da öğrenme yetisi yoktur. Onun için ahlak içselleştirilmiş bir değer olmaz. Sadece dayatılmış bir kural olur. Kaygı ve korkuları bıraktığı anda beyninin diğer bölümlerini çalıştırabilir ancak birey. Bunun bilimsel biliyorsunuz şeyleri de var, yayınları da var. Dolayısıyla amigdalayla davranan bir varlıktan ne ahlak, ne edep, ne bir öğrenme ya da varlığının gereğini yapma gibi eylemleri bekleyemeyiz. Yapıyorsa da ezberden yapıyordur bu anlamda. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu Durmuş Hocam?
Evet oldu hocam. Oldu. Güzel oldu hocam. Sağ ol, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir soru sordun sevgili Durmuş. Bu çok Durmuş Hocam'ın altını çizdiği bu konu çok değerli bir konu değerli dostlar. Kaygısı zaten Hiçlik Sabri'nin ilk uyarısı orada kaygı yok. Kaygı kaydırır. Kaygı karsızdır, kaygı şöyledir, böyledir diye sürekli çiftçi uyarıyor. Çiftçi kaygılar içerisinde. Ülkesi için kaygısı var, kendisi için var, çevresi için var, var oğlu var. Dolayısıyla aslında kaygı varsa hiçbir şey yok. Çünkü sürüngen beyinle tatbikat yapan bir bireyden bahsediyoruz. Tam da sömürgecinin istediği birey, gelecek kaygısı olan varlık türleri. Buyurun efendim.
Ali Sen Hocam. Peki bu nasıl terbiye edilmesi lazım kaygının? Hadi korku da dahil buna da herhalde ilk önce kaygı geliyor. Bunun nasıl terbiye edilmesi lazım hocam? Yani diğerlerinin açığa çıkması için önce bunun terbiye edilmesi lazım ki ondan sonraki sürece geçebilelim biz insan olarak. Bunun için bir bir şeyiniz var mı hocam? Söyleminiz var mı? Mesela bunu siz kendiniz şahsınız adına bunu nasıl yönettiniz hocam? Nasıl terbiye ettiniz? Buyurun.
Estağfurullah. Tabii ki romandaki çiftçi ya da alim bey kimliğiyle anlatılan karakterle benim kendi kişisel özel yaşantımı birebir örtüştürmek çok da doğru olmaz. Tabii ki benim de kaygılarım, korkularım yok desem dahi vardır. Ve bunları şu noktada belki hani sorduğunuz için, kişiselleştirdiğiniz için yanıt veriyorum. Benim en büyük kaygım hayata geliş amacımı yerine getirememek. Neden bu gezegendeyim? Benim hayatımın amacı nedir sorumun? Gereğini yapamadığım anda işte benim en büyük kaygım bu. Kaygı derken dolayısıyla bu sayede bütün diğer kaygılar ikinci planda kalıyor. O yüzden çiftliğimizin girişinde milletvekili giremez yazıyor. Veya diğer faaliyetleri biliyorsunuz ama bu sorunun detayları aslında Durmuş Hocam korkizme karşı felsefi ve nörobiyolojik çözümler diye biliyorsunuz odalar açtık uzun süre. Orada bunların tamamını değerlendirdik. Parantez açıp kapatacağım. Kur'an'da geçen veya ulvi metinlerde geçen Allah korkusu eli sopalı bir yaratıcı, elinde işte ne bileyim zebanileri üzerine sürecek bir yaratıcı imgelemesi çok sapkın bir imgelemedir ve ulvi metinlerle asla ilgisi yoktur. Orada aslında anahtarı veriyor kutsal metinlerin tamamı. Eğer diyor bir şeyden korkacaksan ya da çekineceksen ilahi irade kanunlarına uymamaktan kork. Diğerlerini unut. Çünkü eğer sen ilahi irade kanunlarına uyarsan zaten sonunda kaygısızlığa, korkusuzluğa ulaşırsın. Çünkü idrakli bir varlık olursun. Bunu romanın ilk bölümlerinde aslında ele aldık biraz Durmuş kardeşim. Bilmiyorum dinledin mi ama oralarda da bu konuya atıflarda bulunuldu. Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum. Bu konuya en önemli çözümün bilgili iman olduğunu düşünürüm ve paylaşmak istedim kişisel fikir. Teşekkür ederim.
Bilgili iman konusu başlı başına belki de saatlerce konuşulacak bir konu. Ama Gamer Bey'in açtığı bu başlık önemli bir başlık değerli dostlar. Üzerinde durmakta fayda var. İmanın tatbikatını yapmadan bilgili iman ya da idrake ulaşmak mümkün değildir diyerek ben bu konuyu hızlıca kapatmış olayım. Durmuş hocam sorunuza yanıt oldu mu bilmiyorum. Havada kalmamıştır umarım.
Yok hayır hocam. Hayır. Yani havada kalmadı. Yani ne diyelim bir farkındalık oluştu yani öyle söyleyeyim. Ben de çünkü Kamer hocamla birlikte düşünüyorum. Sizin anlatınızda böyle geniş bir hem anlatını hem kendi şeyimle şöyle bir tahayyül ettim. Bazı şeyleri oturttum gibi şöyle. Daha sonra zaman içerisinde gelir gene tekrar konuşuruz. Teşekkür ederim. Çünkü ben de Kamer hocam gibi düşünüyorum. Kesinlikle oradan bakıyorum hayata. Öyle söyleyeyim. Güzel hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Aslı hocam bir cümle öncesinden başlayarak çünkü orada bir giriş vardı. Sen kaygılarını bıraktın mı noktasından başlarsak o bütünlüğü kaçırmamış olacağız. Size zahmet olacak. İkinci kez okuyacaksınız ama buyurun lütfen.
Yani sen diyorsun ki bende biraz deli velilik var mı? Öyle mi? Buradan devam edeyim değil mi?
Evet evet hani Çiçek Hanım tamam. Soruyor. Çiftçi de diyor ki hı-hı. Yani yazık yaptığının farkında. Yani hiçlik sabrinin yetenekleri sende de var mı diye aslında merak ettiği Çiçek Hanım'ın hı-hı. O. Çünkü eğer de böyle bir yetenek varsa bu defa Çiçek Hanım'ın bazı durumları halleri vesaire çiftçi açısından belli demek ki. Yani bunların farkında çiftçi belli etmiyor sadece. Çiçek Hanım bunu merak ediyor çünkü. Buyurun lütfen.
Yok canım dedi gülerek Çiçek. Ancak yakalanmıştı yine. Hadi hadi dedi çiftçi. Ancak haklısın. Ben de Sabri gibi görebiliyor ve duyabiliyorum. Bunu herkes yapabilir. Mesela sen. Şimdi bana aşık olsaydın. Bana doğrudan söyleyebilir miydin? Büyük ihtimalle söyleyemezdin. Çünkü kaygıların var. Reddedilme korkun olabilir, kabul etsen bile anlaşabilir miyiz, kaygıların olur, başkaları ne der olur vesaire vesaire. Ne dersin, haksız mıyım diyerek çiçeğin gözlerine baktı. Çiçek ava giderken av olmuştu. Kurnazlık yapayım derken çiftçi aynı şekilde bir zeka kıvraklığı ile sımsıkı yakalamıştı onu. Yok dese bir türlü, var dese bir türlü, sorarım dese bir türlü, sormam dese bir türlü. İyice kafası karıştı. Derken çiftçi imdadına yetişti. Benim kaygım yok. Ben sorayım o zaman. Ben sana aşığım. Ya sen? Beni seviyor musun? Aşık olabilir misin bana buğday perisi? Ne diyeceğini şaşıran çiçek yutkundu. Çevreye şöyle bir bakınır gibi yaptı. Beyni fıldır fıldır düşüncelerle kaynıyordu neredeyse. Hiç beklemiyordu böyle bir soru. Ve dahası hayatında ilk defa bu kadar açık sözlü, bu kadar samimi, bu kadar sıcacık içini ısıtan bir soru duymuştu. Tam o sırada bir kirpi ailesi yanlarından geçti. Biraz uzaklarına bir cennet kuşu kondu. Çiçek bunların hiçbirinin farkında değildi. Çiftçi gözlerini çiçeğin gözlerine dikmiş, yanıt bekliyordu. Sanki saatler geçiyordu ve çiçeğin billur gibi sesinden duymak için can attığı o yanıtı dillendirecek gül yaprağı desenli muhteşem dudaklar bir türlü kımıldamıyordu. İçi burkuldu. Acaba yine bir patavatsızlık mı yapmıştı samimiyet derken? Keşke hiç sormasaydı. Ya şimdi sırtını dönüp giderse? Ya da şefkatli şefkatli bakıp, çiftçi sen iyi bir insansın. Ben sana layık değilim. Ya da senin iki yetişkin çocuğun var. Onlar beni kabul etmezler. Ben onların sorumluluğunu alamam derse? 10 yaş fark çok. Seni üzmekten korkarım diye başlayıp teselliyle reddederse, nasıl böyle bir hata yaptım ben diye kıvranmaya başlamışken uzaktan Arif dedenin sesi duyuldu. Çiçek, telefonun çalıyor. Şirketten arıyorlar. Duyuyor musun? Bu sesle kendine gelen Çiçek yolun kenarına doğru ilerleyip, dedem ben on... Buyurun.
Arkadaşlar konu geçmeden hemen bunu vurgulamak istedim. Farkındaysanız çiftçi işte kaygım yok şudur budur falan diyor ama Çiçek Hanım'dan bir yanıt gelmeyip de ortalığı suskunluk kaplayınca kaygı başlıyor. Bakın şimdi kaygı nereye götürecek işi? Kaygıdan dersler. Buyurun Aslı Hocam.
Çiçek telefonun çalıyor. Şirketten arıyorlar. Duyuyor musun? Bu sesle kendine gelen Çiçek yolun kenarına doğru ilerleyip, dedem ben onları sonra ararım. Önemli değil diye seslendi. Genel müdür arıyor Çiçek. Bu ikinci arayışı ısrarla arıyor diye tekrar uyardı uzaktan dedesi. Önemli değil dedem. Boş ver sonra ararım diye seslendi. Bu arada çiftçi söylediğine, söyleyeceğine, sorduğuna, soracağına bin pişman Çiçek'e doğru yürüdü. Önce uzun uzun yere bakıp sonra tüm cesaretini toplayıp bir iki adım daha attı Çiçek'e doğru. Ancak saygılı bir mesafede durdu. Yutkundu, tekrar etrafına bir bakındı. Elinden gelse zamanı geri alır, o münasebetsiz soruyu hiç sormazdı. Beyninden yüzlerce özür cümlesi geçiyor ancak hangisinden başlayacağını bir türlü bilemiyordu. En sonunda başını yerden kaldırıp Çiçek'e döndü ve tam özür dilemek için ağzını açacaktı ki Çiçek naif parmaklarını çiftçinin dudaklarının üzerine koyup onu susturdu. Sonra dedesine seslenmek için giderken topladığı iki yaban mersininden birini kibar bir tavırla çiftçinin dudaklarının arasına koydu. Diğerini de çiftçinin eline verdi. Çiftçi bir elindeki yaban mersinine baktı. Bir çiçeğin muhteşem dudaklarına ve yaban mersinini çiçeğin dudaklarının arasına koydu. Çiçek çiftçinin gözlerine şefkatle bakıp elini tuttu ve belki de çiftçinin o güne kadar hiç duymadığı muhteşem bir müzik tınısıyla dönelim artık bir tanem bizi merak etmesinler dedi. Çiftçi tam anlamıyla şok olmuştu. Hiçbir beşeri kelimeyle ifade edilemeyecek güzelliğe kendini kaptırmış bir şekilde kendince bir şeyler dedi çiçeğine. Ancak günler sonra bile o gün ne dediğini bir türlü hatırlayamadı. O ana dair hatırladığı tek şey her ne dediyse o sözü üzerine çiçeğin kendisine büyük bir hayranlıkla baka kalan hafif nemli gözleriydi. Sonraki günlerde her baş başa kaldıklarında ne kadar yalvardıysa da çiçek ona o gün ne dediğini söylemedi. Çiftçi ne zaman bunu sorsa muzipçe gülerek dans eder gibi kendi çevresinde döner sonra da bu buğday perisinin sırrı benim sırrım bana ne söylemem dedi kıkırdayarak sonra da gelir. Çiftçiyi öperdi. Derdi kıkırdayarak ve gelir çiftçiyi öperdi. Günler günleri kovaladı. Çiçek ve çiftçi çiftlikte sadece komşularının ve akrabalarının katıldığı sade bir düğünle evlendiler. Hatta gelinlik ve damatlık gibi masraflara bile izin vermedi çiçek. Bir günlük bir tören için
hocam,
çok özür diliyorum Gamer Hocam.
El kaldırmış. Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum. Bir sorum olacaktı Alihan Bey aslına bakarsanız. Şimdi orada soruyu sorulduktan sonraki bekleme anında kirpi veya kirpi ailesinin gelişi, diğer bazı canlıların gelişi veya bazı hareketlerde bulunmasının ifadesi nedir? Bu konuda biraz bilgi aktarabilir misiniz? Teşekkür ediyorum.
Yani diyorsun ki orada tam da böyle bir duygusal sahnenin içerisine kirpiyi ve cennet kuşunu ve yaban mersinini niye sokuşturmuş yazar? Soru bu mu Gamer Bey? Biraz düz bir şekilde sorsam. Doğru mu anlamışım soruyu?
Kesinlikle evet. Evet Alihan Bey.
Şimdi Gamer Bey tabii uyanıklık yapıyor. Ben farkındayım ne demek istediğinin. Şimdi orada kirpinin, yaban mersinin ve cennet kuşunun ve dedenin, genel müdürün telefonu var diye müdahalesi uzaktan duyuluyor tabii. Onlar ormanın içindeler çünkü. Burada bütün bu çevresel tesirlerin iki varlığın, kadın ve erkek dediğimiz bu ulvi varlıkların aile dediğimiz o aile tesir konusunun içine girmeye hazırlandıklarını, çünkü çiçek zaten olumlu yanıt verecek belli. Çiftçi bunun farkında, oradan cesaret alıp zaten soruyor. Ama kirpi ailesi, cennet kuşu, yaban mersini, dede ve genel müdürün telefonu. Bunlar herhangi bir ortak birlikteliğe, yani herhangi bir ortak idare doğru harekete geçen insanların karşılaşacağı bazı sahnelerden küçük bir kesit. Ormanın içindeki etkiler, kirpiler çok sevimlidir, bilen arkadaşlar bilir. Gerçekten müthiş bir, çok benim hayran olduğum canlılardan biridir kirpi. Hatta sevdiğim, hani insanlara tuhaf gelebilir, kirpi sevilir mi? Eğer dikenlerinin tersine doğru sevmezseniz sorun olmuyor arkadaşlar. Düz yatık şeklinde severseniz kirpi bir yere kaçmaz. Müthiş de cesur bir hayvandır kirpi. Savunma sistemine güvenir, dikenlerine yani gerektiğinde, ki aslında çiftçi Alim Bey'in kimliğinde bir kirpilik de saklıdır arka planda. Ailesine düşkündür falan filan. Cennet kuşunu tarif etmeye gerek yok, kanatlı vesaire. Yaban mersini müthiş bir, nasıl söyleyeyim, beyni çalıştıran önemli meyvelerden biridir. Beynin ham madde ihtiyacı olan ham maddeyi ciddi anlamda sağlar. Yaban mersininden bahsediyorum. Her şeyin sirkesi ekşi olur. Yaban mersininin sirkesi tatlı olur. Kamer Bey, siz de bilirsiniz. Biz de yaparız burada. Sirke hani buruk bir tadı olan bir şeydir ama yaban mersini tam tersine çiğ olarak yediğinizde hafif ağzınızı burar, çok faydalıdır. Ama sirkeye koyup, yani sirke yaptığınız anda muhteşem tatlı bir meyve suyuna dönüşür. O nedenle yaban mersini de tesadüfen seçilmedi. Ama burada Arif Dede bir fonksiyon üstleniyor Gamer Bey. Tam da bu sahnenin ortasında Arif Dede giriyor ve diyor ki çiçeğe, seni genel müdür arıyor. Yani o dışarıdan gelecek olumsuz tesirlerle bu birlikteliği sınava sokuyor Arif Dede. Ya da o telefon. Normalde Arif Dede Çiçek Hanım'la çiftçi ormana gitmişken aman genel müdür arıyorsa ne olacak diyebilecek bir karakter, zaten bilge bir insan. Ama özellikle bunu yansıtıyor ki Çiçek genel müdür arıyormuş, yani ne kadar kariyeri mariyeri bıraktıysa da vatan topraklarını kimyasaldan kurtarmak için, insanları işte tarım zehirlerinden korumak için, orada eski zaafın çalışacak mı çiçek sorusudur genel müdür arıyor sorusu. Çiçek orada boş verip geçiyor. Sonra ararım gerekirse diyor. Önemsemiyor. Kamer Bey, sorularınıza yanıt oldu mu?
Evet, gayet net oldu. Aslında bir de çağrışım yaptı. Kur'an'da beni azdırmana yemin ederim ki senin dosdoğru yolun üzerinde duracağım ve birçoğunu saptıracağım. Samimi kulların hariç veya müstesna şeklinde bir şey vardı. Sanıyorum bunun açılımı da orada var diye düşündüm.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Çiçeğin ve çiftçinin o anki samimi hali bu tür saptırıcı tesirlere karşı önemli bir mukavemet gösteriyor ki zaten aile ya da yuva dediğimiz kurumun koruyucu kalkanı, dolayısıyla üst üste koyduğumuz zaman bir devletin, bir toplumun en küçük birimi ailedir deriz. Bu aileler yan yana geldiğinde bütün toplum, bütün bir devlet çok sağlam bir şekilde ayaklarının üzerinde durur. Durmuş Hocam, buyurun lütfen.
Teşekkür ederim. Alişan Hocam, çiftçinin teklifi, Çiçek Hanım'a olan teklifinden sonra bir zaman diliminde suskunluk var. Burada da çiftçinin içindeki böyle bir sorgulama süreci var. Yani bunu çelişki diyebilir miyiz bilemedim. Veya başka bir şey. Tam bu esnada niye gelgitler yaşıyor kendinden emin olan çiftçi o teklifi yaparken? Neden pişmanlık duyuyor? Yani bütün duyguları orada müthiş bir duygu yüklemesi var, değil mi? Yani. Bunu niye açığa çıkarıyor, anlatıya dönüştürüyor ve daha sonraki gelen süreç işte. Yani tabii bu arada karşı Çiçek Hanım'da da oluşuyor ama Çiçek Hanım'ın kendi iç dünyası sessiz gene çiftçinin iç dünyası sese dönüşüyor, ifadeye dönüşüyor, bir tanımlama yapıyor. İşte tam burada neyi yönetiyor bu çiftçi veya Çiçek Hanım neyi yönetiyor hocam?
Çok güzel. Doğru soru ikincisi. Çiçek Hanım neyi yönetiyor? Başlangıçta bir kadın erkek yarışması var gibi. İşte Çiçek Hanım soruyor, işte onu bir zeka kıvraklığıyla çiftçi bunu yutmuyor ve o da başka bir zeka kıvraklığıyla Çiçek Hanım'ı zor durma. Yani zor durma demeyeyim ama doğrudan onu hani ava giderken av olmuştu kısmıyla. Tam da orada işte o bölümde çiftçinin hani benim de kaygılarım yok, şöyledir böyledir falan filan derken değerli erkek arkadaşlarımı bunu altını çizerek söylüyorum. Hiçbir erkek hiçbir hanımefendiyle başa çıkamaz uyarısı var orada. Eğer bir hanımefendi isterse erkek ne kadar böyle zeki de olsa bilmem ne de olsa da şu melekesi de olsa bu melekesi de olsa anında hanımefendiler erkekleri darmadağın alt üst edebilir. Duygularını bir yerden diğer tarafa savurabilir. Bu bilgi veriliyor Durmuş Hocam. Yani oradaki kadının üstünlüğü romanın başında da vardı biliyorsunuz. Arif Dede diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çiçek kızım diyordu. Erkek meydanı atasözü vardı derdi. Demişti en başta o Çiçeğin Rüyası bölümünde. Erkek meydanı kadın cihanı aydınlatır. Farka bakın. Kıyaslanacak gibi bile değil. İşte burada kadının o dünya alemindeki kudretinin, bu vasattaki kudretinin bir modelini anlatıyor yazar orada diyelim Durmuş Hocam. Yani bir kadın isterse erkeğin duygularını alt üst edebilir gibi. Anlatabildim mi?
Evet, anladım hocam.
Peki. Yani senin için iyi olmadı. Daha doğrusu bizler için, erkekler için pek iyi olmadı ama hayatın gerçekleri bunlar. Saygıyla ve hürmetle hanımefendilere.
Oradaki ben içsel yönetimselliği daha çok önemsedim. Yani ikisi de bir iç yönetimselliği var. İşte tam bu noktada hani bir şey açığa çıkacak ya, tezahür edip açığa çıkacak ya, o açığa çıkmadan önceki iç dünyayı hani çelişkilerle birlikte veya çatışmalarla birlikte yönetimselliğinin önemini anlamak için sormuştum hocam ben.
Doğru. Sizin tespitiniz de doğru. Ama yazar yazarken o niyetle yazmadı diyelim. Burada Anadolu'da özellikle Yörükler'de müthiş bir alışkanlık var. Çok saygı duyuyorum. 40 yaşındaki bir erkek 10 yaşındaki bir kız çocuğunun sanki annesinin elini öper gibi öpüyor. Başına da koyuyor. Yani karşıda bir kız çocuğu olmuş, işte yetişkin bir teyze olmuş, hiç fark etmiyor. Erkek hangi yaşta olursa olsun karşısında bir kız çocuğu da görünse, kendisinin kızı yaşında da olsa bayramlarda falan gidip elini öpüp alnına koyuyor. Yani bu müthiş bir ifade aslında bütün bu konuştuklarımıza. Evet Aslı Hocam, devam edelim isterseniz.
Ya ben burada biraz ileri realite ve destek realitesi hakkında konuşmak istiyorum. Yani soru sormak istiyorum. Yani tabii, şimdi konuştuklarınızdan ben şöyle bir yorum çıkardım. Hani ileri realite dediğimiz şey hani zihnimizde sanki önde olan ve şeyi sürükleyen gibi bir şey canlanıyor ama şimdi konuştuğunuzdan sanki ileri realite aslında olmaya çalışan ve destek realitede onun o oluşuna destek olan gibi mi düşüneceğiz? Yani benim zihnimde çok karıştı şimdi bu ileri realite, destek realite kavramları.
Çok güzel, çok güzel. Yerinde bir tespit. Orada aslında Çiçek Hanım çiftçinin kendisiyle de yüzleşmesini sağlıyor. Neden? Romanın en başında ne diyordu? Çiftçi rüyasında rüya görüyordu da işte hayaller kuruyor falan filan. Aslında destek realite olarak kadın erkeği, ki çiftçi orada işte ben de kaygılarımı aştım sayıdır falan filan diye kemküm ederken kadın diyor ki bir dakika haddini bil. öyle kaygılarımı açtım. Ben de işte hiçlik sabri gibiyim, şudur budur. Ben seni diyor 5 dakikada allak bullak edebilirim. Yani kaygılarını aşmak için mücadele ayrı, aştım demek ayrı. İşte orada Çiçek Hanım yine yardımcı oluyor. Yani destek realite, kadın realitesi yine bu defa erkeğe destek oluyor ve aklını başına getiriyor. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu? Yani destekliyor aslında, ona yardımcı oluyor o anlamda. Kendisiyle yüzleşmesini sağlıyor.
Ama şöyle hani destek, yani benim zihnimde öyle hani nasıl diyeyim, diyelim bir lider var ve mükemmel bir şey hedefliyor. Sen de elinden geldiğince o lidere, aslında sen o nasıl diyeyim, o hedeflenen şeye çok da vakıf değilsin ama işte bunu hissediyorsun. Kendince bir yerde de onun yanında olmak istiyorsun. Hani desteği böyle düşünüyorum ama bir yandan böyle düşününce orada Çiçek Hanım daha sanki olaya vakıf. Ama ben mesela desteği hiç böyle düşünmemiştim. Destek olan, olacak olan güzelliği görüp ama tam da onu idrak edemeyip o olan, olacak olan şey olsun diye mücadele veren kişidir. Ama sizin sanki tanımınızdan da şimdi şey gibi oldu. Destek olan sanki daha hakim duruma ve o ileri realitenin nereye gideceğini o gösteriyor ona. Ya burada benim zihnim karıştı, bu destek ileri realite şeyinde. Anlatabildim bilmiyorum da.
Anladım ben Aslı Hocam ne demek istediğimizi. Dinbilim Barışı'nda eğer okursanız o bölümü tekrar, kadın ve erkek yani negatif kablo olmadan sadece pozitif kabloyla ışığı yakamazsınız. Negatif kablo ya da pozitif kablo olmadan. Burada negatif ve pozitif, yani kadın ve erkek, o ışığın yanması anlamında ve ileri realiteye hamle noktasında birlikte çalışırlarsa bir ileri realiteye hamle yapılabilir. Anladınız
tamam,
mı bilmiyorum.
Tamam ama burada bu iki taraftan birisi o anda bile ileri realite. Yani ileri realiteye doğru gideceğiz ama bu arada da bu ilişkilerden bir tanesi zaten ileri realite.
Hayır değil. Şöyle. Diyelim ki, örnek için anlatıyorum. Romanda bunu işlememiş ama. Erkek çiftçi burada ileri realite olsun. Kadın da, yani çiçek de destek realite olsun. Fakat kadının o destek realitesi sayesinde ikisi birlikte daha üst bir realiteye çıkıyorlar. Çiftçinin de realitesinin üstüne. Yani çiçek çiftçinin realitesine gelmiyor. Çiçeğin destek realitesiyle sanki geri realite gibi görünmüş olmasına rağmen onun çiftçiyi kendi kaygılarıyla yüzleştirmesiyle birlikte artık çiftçi ve çiçek, yani bir aile, daha bir üst realiteye çıkıyor. Çiftçinin de realitesini aşıyor bu defa. Çiçeğin desteğiyle birlikte. Çiftçi de, çiçek de. Yani birbirlerine destek verme şeklinde düşünün. Ve ikisinin de tek başlarına ulaşamayacakları bir realiteye bu şekilde ulaşabiliyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
Ben anlamaya çalışıyorum evet ama demek ya zihnimizde bu işte geri realite, ileri realite, gerinin tanımı o kadar oturmuş ki onu yıkmak çok zor sanırım. O yüzden anlayamıyorum. Yoksa siz çok net ifade ediyorsunuz ama bir türlü zihnimizde oturmuyor, zamanla olacaktır diye düşünüyorum.
Model kullanıyor. Çünkü realiteye biz anten diyoruz. Çiftçinin anteni 2 metre oldu. Çiçeğin ya da çiftçinin anteni 3 metre. Çiçeğin real anteni de realitesi de 1 metre olsun. Kadın olmaktan dolayı. Çünkü hayat erkekleri daha dışa dönük, daha savunmacı, yani savunmacı derken korumacı değil. Dolayısıyla da hayatın gerçekleriyle çok daha farklı yetenekler kazandırıyor. Kadın burada 1 metrelik antene sahip, erkek de 3 metrelik. Ama o 1 metrelik antenle o 3 metrelik erkeği öyle bir hale sokuyor ki o halden sonra erkek ve kadın birlikte aile dediğimiz kurumun sayesinde 10 metrelik bir antene sahip oluyorlar. Eğer o birliktelik olmasaydı ne çiçek rüyasında bile göremezdi 10 metreyi, çiftçi de göremezdi. Anladınız mı?
Evet anladım. Sadece çok uzatmayacaksam, rica etsem bir tane de böyle hani kadın erkek ilişkisi olarak değil de başka bir ilişki üzerinden bu geri realite, ileri realiteyi bir daha örneklendirirseniz sanırım biraz daha anlayacağım. Ya burada çünkü dediğim gibi yargılarımız çok o kadar oturmuş ki.
Usta çırak ilişkisi. Tamam. Usta çırak ilişkisinden gidelim. Usta işi biliyor. Çok iyi marangoz. Bir de çırak geliyor, öğrenmeye çalışıyor. Usta o zamana kadar kimseye bir şey öğretmemiş. Yani öğretme realitesini yaşamamış. Bir tane çırak geliyor ve o çırağa bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Çırağı öğretirken çırak öyle beceriksizlikler ve yanlış işler yapıyor ki usta hiç yapmamış onları. Ve o çırağın ortaya koyduğu sorunları çözebilmek için usta yeni teknikler geliştirmek zorunda kalıyor. Eğer çırak gelmeseydi yanına hiç o tekniklere kafa yormayacaktı. Ve usta çırak diyaloğundan dolayı artık usta bambaşka bir usta hale geliyor. Öğretici bir usta oluyor. Dolayısıyla o da çırağa çok şey borçlu. Hep bunu birçok yerde kullandım. Öğrencisinden öğrenmeyenden öğretici olmaz diye. Yani öğrencisinden öğrenmeyen biri öğretici olamaz. Usta çırak ilişkisinde ileri realite geri realite şeklinde bakabilirsiniz. Ve bu sayede çırak ustanın bu yeni öğrendikleriyle beraber bambaşka yeni şeyler öğrenecek. Anladınız mı?
Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Yani umarım bu bilgimi kadın erkek ilişkisine de aktarabilirim. Burada çok net anladım. Dediğim gibi oradaki yargılarımız izin vermiyor büyük ihtimalle. Evet, çok teşekkür ediyorum.
Alişan Hocam, burada birbirini tamamlayarak daha üste, değil mi? Üst realiteye beraberce taşınma var, değil mi?
Tabii ki, ama normalde tek tek ulaşamayacakları bir realiteye birlikte gidiş var.
Yani yanlış da doğruyu besliyor, doğru daha daha iyiye doğru gidiyor, iyi doğru oluyor. Yani doğru, iyi doğru oluyor. İkisi beraber olunca da değil mi, ortaya bambaşka bir şey çıkıyor, sanat çıkıyor. Evet, güzel.
Benim sürekli vurgulamaya çalıştığım şey odur. Eğer ben Yunus Emre'yi aşamazsam bu Yunus Emre'ye yapılacak en büyük saygısızlıktır diye. Yani bir usta yetiştirdiği çırak ustasını geçemiyorsa o zaten usta değildir, çırağı da yetiştirememiştir demektir. Durmuş Hocam, ne demek istediğimi bilmiyorum.
Yok, hayat felsefeleri öyle, ben de öyle bakarım hocam. Yani ben de öyle bakarım hayata. Yani ben de yaptım sanatkar şu bu, elimden bir şeyler geçti. Ama ustayı geçmek için de her zaman çaba sarf ettik yani. Doğru bakış açınız. Bu hem yetenek anlamında, hem zihinsel anlamında, hem düşünüş anlamında. Kesinlikle katılıyorum hocam. Hayata öyle katılmak lazım çünkü.
Usta çırağını yetiştirirken bütün ustalığını aktarıyor. Bir de çırağın kendi potansiyeli var. O da ortaya çıktığı zaman bambaşka bir ustalık ortaya çıkması gerekir. Eğer usta ustaysa, çırak da çıraksa diyerek kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun Aslı Hocam.
Beceriksizliğin bile bir realiteyi zorlaması mümkün diye bir şey çıkarabilir miyiz bunda? Yani mesela hiç böyle düşünmezdim ben. Ya bir insanın beceriksizliği başka bir insanın realitesini zorlayabiliyor. Ya, yanlış anlamadıysam eğer, bu anladığım şey çok etkileyici bir şey çünkü.
Beceriksizliği demeyelim, bilgisizliği diyelim Aslı Hocam.
Ha, ya da bilgisizliği, evet. Tamam, ama bunu böyle dediğimizde bu doğru anlamışım değil mi?
Tabii ki. Yani usta çırak ilişkisinde eğer usta yetiştirdiği çırak kendisini aşmıyorsa, yani ustasını aşamıyorsa o zaten usta değildir. Çünkü çırağından, hani dedim ya, çırak bilmediği için, bilgisizliği nedeniyle ustanın hiç yapmadığı hataları yapacaktır. Dolayısıyla ustaya hiç tanımadığı hatalarla karşılaşarak onlara da çözüm arayışını öğretecektir çırak istemeden. Ve bunları birlikte usta onları da çözdüğü zaman bambaşka bir usta olur. Çırak da artık o kendisine eğitim veren ustasını aşmış olacaktır. O usta-çırak ilişkisinden bambaşka bir ustalık makamı doğacaktır. O yüzden neyse, konu bambaşka
şimdi
bir yere...
Şimdi bir soru sorabilir miyim? Evet, bambaşka bir yere gitmesin. Şimdi sorumu daha net sanırım anlatabileceğim. Şimdi usta-çırak ilişkisi örneğinde hani usta ve çırak çok net, bir usta var, bir öğretici var ve acemi biri var ve öğrenecek. Fakat işte bunu kadın erkek ilişkisine getirmiyor. Şimdi orada bir şey var, nasıl diyeyim, bir eşitlik durumu var. Ya da bizim zihnimizde hep böyle ya, yani iki dengin bir arada oluşu, tam çok farklı ama denk iki kişi de bu ustalık çıraklık ilişkisindeki o şey, ileri realite destek realitesini bilmiyor ve onunla beraber işte orayı oturtamıyorum. Yani o ilişkinin farklılığından dolayı birisinde denklik var. Diğerinde ise zaten usta çırak hani çok net bir şekilde birbirisinin bilgisinin kabul etmiş ve ona saygı duymuş bir kere zaten. Ama kadınla erkekte bunu böyle oturtamıyor insan tam zihninde.
Yok, oturtamayacak hiçbir şey yok. Konu bir çocuk doğurmaksa usta orada kadındır. Erkek çıraktır. Bilemez, zaten bilemeyecek. Ya da konu şefkatse usta orada kadındır. Erkek değil. Ama konu disiplinse, katı bir disiplin, usta olan erkektir, çırak olan kadındır. Dolayısıyla cinsiyet üzerinden bu ustadır, bu çıraktır asla denemez. Fonksiyon üzerinden bakılır bu konuya. Fonksiyon üzerinden usta çırak, yani burada nasıl örnek vereyim? Öğretmenlik konusunda siz ustasınız, ben çırağım. Ama çiftçilik konusunda ben ustayım, siz çıraksınız bir defa. Yani bir kişi her konuda çırak, öbür kişi her konuda usta diye bir şey yok. Olamaz da zaten. Varlığın orijinalliği ilkesine ters. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz.
Tamam, bu yine zihinlerimizin bir standart istemesiyle ilgili bir şey. Buna alışmış zihinlerimiz ve bir standart bekliyoruz. O olmayınca da tabii kalıyoruz. Tamam.
Çünkü bireyi yeknesak değerlendiriyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? Bir varlık, orijinal bir varlık, bu odadaki, sohbet odamızdaki dostlarımızın tamamı öyle. Hiç olmadığımız, benim örnek veriyorum, ben felsefeden çok iyi anlayabilirim ama burada bir arkadaşımız vardır. Teorik fizik konusunda öyle bir konumdadır ki benim felsefeden anlamam beni usta yaparken, onu çırak yaparken, teorik fizik konuşmaya başlayınca bu defa o usta olacak, ben çırak olacağım. Hayatın bütününün içinde fizik de var, felsefe de var. Dolayısıyla o bana felsefede çırak olurken, ben ona teorik fizikte çırak olunca, ikimiz beraber fizikte ve felsefede belli bir seviyeye geldiğimiz zaman insanlık realitesi bir sıçrama gösterecek. Bunun gibi Aslı Hocam. Devam edebiliriz arzu ederseniz. Aslı Hocam, mikrofonunuz kapalı. Damer, beni duyabiliyor musun?
Ben duyuyorum.
O zaman Aslı Hocam müsaitliği sanırım. Şöyle yapalım. Peki Aslı Hocam konuşuyor mu şu anda?
Ben onu duymuyorum.
Tamam. Aslı Hocam sanırım müsait değil. Buyurun Özgür Hanım, bir şey söyleyecektiniz sanırım.
Yok, hayır, konuşma diyecektim. Mikrofonu kapalı.
Tamam, peki. Şimdi değerli dostlar, temel sorun işte bu uzmanlaşma, işte yeknesaklık. Aslanım internet sorunu yaşıyor sanırım, o yüzden şey yapamışız, şimdi gelir sanırım. Evet, şu ana kadar konuşulanlar konusunda yorum yapmak isteyen arkadaşımız var mı? Aslanım tekrar gelinceye kadar. Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum Alihan Bey. Şimdi dikkatimi çekti. Aslında çok da fazla bir konusu olmayan, daha çok bir aşk hikayesi gibi görünen bir olayın anlatımında yazarın konsantre olarak vermiş olduğu bilgiyi açmaya başladığımızda çok küçük bir bölümünü şurada yaklaşık yarım saattir konuşuyoruz. Bu kitabın birçok yerinde buna benzer çok fazla şeyin olduğunu da tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla kitabın aslında bir defa değil oldukça düşünülerek, anlatılarak, yeri geldiğinde sorularak ki sizin, önce ben teşekkür ediyorum. Kendi profilinizde telefon numaranız mevcut ve her isteyen arayabiliyor. En azından ulaşıp soru sorabiliyorlar ve soru soracaklardır diye düşünüyorum. Bu arada Aslı Hocam da geçti, geldi, özür diliyorum.
Estağfurullah.
İstersen bir daha
Esen Bey. Kamer Bey, bu arada hakkını teslim edelim. Değerli arkadaşlar, ben bu kitabı 2020'de bitirdim. 2021'in sonlarında bitirmiştim aslında. 2022'nin başında. Ve yayınlamaktan gerçekten de vazgeçtim. Hatta bazı bölümlerini Gamer Bey, Tufan Bey şaşırarak taslakları okumuşlardı. Çünkü bir gecede 15-20 sayfa yazdığım günler vardı. Yazıldı, bitti. İşte buna yazar kaprisi mi dersiniz, toy yazarın kaprisi mi dersiniz bilmiyorum. Dedim ki ben bu kitabı bastırmayacağım. Gamer Bey ve editörümüz ısrar ettiler. İlla basılması gerek, taslağı okuyan arkadaşlar, önemli bir kitap diye. Dedim ki hiç kimse okumaz bu kitabı. Benden başka, sizden başka. Sizler de beni tanıyorsunuz, o yüzden okuyorsunuz. Velhasıl Erkeren bir gün Aslı Hanım ve değerli eşi Mahmut kardeşim ve çocuklarıyla bizi ziyarete geldiler. Biz tabii kendi aramızda tartışıyoruz. Basılsın basılmasın, işte değer değmez falan filan. Aslı Hocam kitabın giriş bölümünü okuduktan sonraki felsefe öğretmeni kendisi, öyle enteresan yorumlar yaptı ki benim kafam karıştı, ama Gamer Bey artık kendisinde şu cesareti buldu. Aslı Hocam'ın da yorumlarından sonra bu kitap basılacak, sen bastırmazsan ben bastırırım dedi. Ben de dedim ki o zaman altına kendi adını yaz da öyle bastır, hiç umurumda değil. Ama sağ olsun Gamer Bey başta olmak üzere Aslı Hocam, Tufan Bey ve diğer işte kitabın taslağını okuyan dostlar kitabın bastırılmasına oy çokluğuyla karar verdiler ve kitabın şu anda okunuyor olması veya basılmış olması bu değerli dostların benim bütün kaprislerime katlanmaları sayesinde oldu ve onlar haklı çıktılar, ben mahcup oldum. Kitap çok ciddi anlamda ilgi gördü, beni şaşırtacak kadar. Onun için teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda kendilerine. Buyurun Aslı Hocam, devam edelim lütfen.
Kusura bakmayın, demin ben ciddi bağlantı sıkıntısı yaşadım. Evet, artık Arif Alim Bey'le Çiçek Hanım'ı evlendirelim, bu bölümü de bitirelim. Günler günleri kovaladı, Çiçek ve Çiftçi çiftlikte sadece komşularının ve akrabalarının katıldığı sade bir düğünle evlendiler. Hatta gelinlik ve damatlık gibi masraflara bile izin vermedi Çiçek. Bir günlük bir tören için israfa gerek yok dedi. En az tören protokolleriyle kurtulmak Çiftçi'nin canına minnetti zaten. Düğünde en mutlu insan Arif dedeydi. Arif dedenin sevinç gözyaşları herkesi şaşırtmıştı. 10 dakikada bir çiftçinin yanına gelip "Bu sizin düğününüz, ancak benim cennetim oldu evlatlarım. Allah ne muradınız varsa versin" diye dua ediyordu nemli gözlerle. Tüm bunlar yaşanırken Sezen babasının gözlerinde abisi Türkdemir'in bu sevinçli ortamda olmayışının hüznünün gelip gidişini de fark etmişti. Ancak bu üzücü olayı anılarında tazeleyerek böylesine bir güzel günü karartmak istemiyordu. Belki de bu muhteşem günde Sezen ve babası dışında bu çok derinlerdeki hüznü paylaşan kimse de yoktu.
Evet, ağzınıza sağlık Aslı Hocam. 5. bölümde bitirmiş olduk. İsterseniz burada tamamlayabiliriz değerli dostlar. Çünkü 6. bölümde yeni bir bölüm başlıyor. Aşağı yukarı da kitabın yarısına geldik galiba. Öncelikle şeyi sorayım, bu her gün okuma konusu yoruyor mu veya ara verelim mi okumaya?
Yormak ne demek? Ben kitap bitecek diyordum, kopuyor.
Estağfurullah. Teşekkür ederim.
Alişan Hocam, kanaatimce ara verilirse konunun bütünlüğünü, hani şey bağlantısı zihin dünyamıza kopabilir mi? Yani.
O bir ünlem koyuyor.
Yani gene tabii ben şahsi kanaatimi bildiriyorum ama hani hem de bir taraftan da geçmiş okuduğumuz o bölümleri de zihin dünyamıza bir şey bütünlemeye çalışıyoruz yani. Ve parça parça okuyoruz ama bir de bütünlemeye çalışıyoruz yani. Bilmiyorum, anlatabildim mi?
Anladım. Evet, iki kişi okumaya her gün devam ettiğinde.
Evet. Buyurun. Ben önceden zaten söylemiştim, biliyorsunuz, her gün olmasından yanayım. Çünkü konsantre olmuşken, odaklanmışken yani devam etmesi daha iyi diye düşünüyorum. Benim oyum o yönden.
O zaman hanımefendilerin iki oyu hakkı var bizim takım çalışmalarımızda. Aslı Hocam ve Öznur Hanım devam etsin dedi. 2-4 oldu. Bir de Durmuş Bey devam edelim deyince 5 oldu. Diğer arkadaşların oyunun, benim oyumda dahil olmak üzere bir hükmü kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü bir Sucan Hanım da var mikrofon. Geriye pardon, o zaman eşitlik durumu olacak. Sucan Hanım oy kullanır da devam etmesin, işte fazlalı olsun derse, o zaman Gamer Bey, Tufan Bey, sanırım Sucan Hanım müsait değil. Sizlerin fikri nedir? Her gün olması veya ara verilmesi konusunda.
Devam etsin bence.
Kaan Bey de devam diye yazmış ama.
Öyle mi? Bir oyumuz da dinleyici dostlarımızdan geldi. Harika. Ne diyordun Tufan?
Aslında Durmuş Bey'in dediği doğru. Devam edilsin bence her gün.
Tamam. Fazla sormaya gerek kalmadı. Yarın o zaman tekrar kaldığımız yerden bir felaket masalı diye çiftçinin yine neyse, haber vermiş gibi olmayalım. Değerli dostlar.
Devam edelim.
Zaten iki oy da oradan geldi. Sucan Hanım'dan. Böylece konu çözülmüş oldu. Star Creever der sağ olsun aynı yönde. Çok çok teşekkür ederim değerli dostlar. Samimiyetle söylüyorum. Etkilenmedim desem yalan olur. Bu istekleriniz onur verdi bana. O zaman yarın yine 21 gibi tekrar sohbet odamızı açalım. Kitabımızı okumaya devam edelim. Aslı Hocam'ı da çok yormak istemiyorum. Normalde 11.30'a kadar okuyorduk çünkü. Bir felaket masalı diye başlayacağız. 6. bölüme. Ne dersiniz Aslı Hocam? Durduralım mı artık?
Ben devam ederim. Ben yorulmadım.
Yorulmadıysanız masalıyla devam edelim.
Tamam. Sadece bu okuduğunuz son paragrafta hani Sezen'in anılarını tazeleyerek böylesine bir güzel günü karartmak istemiyordu cümlesi. Burada düşüncelerimizin etkisiyle ilgili bir vurgu mu var burada? Hani çok güzel bir an yaşanıyor ve zihnimizden geçireceğimiz o olumsuz düşünce bile orayı etkileyebilecek. Düşüncenin evet, bu kadar etkili olmasını düşünmek insana önce çok şaşırtıcı geliyor ama sanırım burada bunu vurgulamak için bu paragraf yazıldı, çok, değil mi?
Çok güzel yakalamışsınız onu. Duygusal yaralar, ortam ne kadar güzel olursa olsun, düşünceleri işgal ederse çevreyi de etkilemeye başlar dostlar. Orada ona bir atıf var, kitabın devamında zaten onunla ilgili bazı şeylere de açıklamalarda gelecek. O işte bir burada da böyle bir şey var noktasında bir açılış cümlesi o. Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum Ali Sami Bey. Benim kişisel fikrim şu an devam etmeyelim yönünde. Yani 6. bölüme daha sonra devam edelim. Daha sonra. Ama benim bir sorum olacaktı. Dede Çiçek ve aileme sizin işte düğün gününüz ama benim cennetim gibi bir şey söyledi. Bu sadece işte torununu, yetiştirdiği torununu evlendirmek, hani halk arasındaki tabirle mürüvvetini görmek midir, yoksa burada da başka bir anlam mevcut mudur? Teşekkür ederim.
Ömer Bey, şöyle söyleyeyim. Öncelikle devam edip etmeme konusunda inisiyatif sadece Aslı Hanım'da. Neden sadece Aslı Hanım'da? Çünkü o yoruluyor. Diyelim ki sizin bir programınız var. Yok, biliyorum da ne demek istediğini ben farkındayım Gamer. Ama başka bir program nedeniyle ayrılmak durumunda kalan arkadaşımız olursa zaten tamamını sezgiselakil.com'dan dinleyebilecek. O yüzden hani programı olan, yorulan arkadaşlarımız varsa ayrılabilirler sohbetten. Ama burada bir tek kriter var. Aslı Hocam okumak istiyorsa okuyabilir, istemiyorsa bırakırız noktasındayız. Öncelikle o konudaki hani bölünmesin istiyorsunuz. Ben anladım sizi. O bölüme başladıktan sonra yarıda kalmasın diye. Ama önemli değil. Bölünmesin de sonuçta kitabın bölümleri de tamamen şekli, formatif, neyse nasıl denir, detayına girmeyeyim. Diğer konuya gelince benim cennetim olduğu noktasında bir realiteye atıf var. Arif Dede sürekli Çiçek Hanım'ın evlenmesini istiyor, bir yuva kurmasını istiyor ve onunla çok ciddi telkinlerdi ve ailenin ne olduğuyla ilgili biliyorsunuz o çeşme başında bir nasihat, daha doğrusu sohbet etmişlerdi Çiçek'le olan yolculuğunda. Bu anlamda Arif Dede'nin cennetim olduğu demesi, evet, bu konuda ortaya koyduğum emek, sana işte verdiğim emeklerin karşılığını gördüm. Ektiğini biçme yasası çalıştı ve senin mutluluğun noktasında üzerime düşenleri yapıp yapamadığımın sonucunu bugün gördüm ve bu gördüğüm sonuçta beni çok mutlu etti. O yüzden cennetteyim. Orada bir cennet sembol açılımı var. Ömer Bey, buyurun lütfen.
Teşekkür ediyorum Aysan Bey açıklamalar için. Sadece küçük bir not söyleyeceğim. Neden devam etmesini, biraz bencilce davrandım herhalde. Ben siteye koyarken bölüm bölüm koyuyoruz. Biraz bencilce davranıp herhalde böyle bu şekilde ifade ettim. Teşekkür ederim.
Estağfurullah. O teknik kaygın zaten en başta oldu. Çünkü 5. bölümü dün bitirememiştik. Şimdi siteye koyarken 5 ve 6 diye koyman gerekecek zaten Gaber. Neyse, konuyu bunları konuşuruz yine. Buyurun Aslı Hocam, devam edelim. Tabii ki yorulduğunuz anda bırakırsınız Aslı Hocam. O konuda lütfen hani böyle bir sorumluluk duygusuyla kendinizi yormayın. Buyurun lütfen.
Tamam. Zaten yorulduğumda okumam bozuluyor. Herkes anlamış olur bence. Bir felaket masalı. Çiçek, çiçek, çiçek, hanımım diye bağırışları duyan Çiçek Hanım korkarak ve biraz da çekinerek çiftçinin geldiği yöne baktı. Görünüşte herhangi bir anormallik yok gibiydi. Çiftçi hızlı adımlarla eve doğru geliyor, ne kadar acele etse de bir ay önce düştüğü için aksayan ayağı onu takip etmekte zorlanıyordu. Ne oldu çiftçi? Hayırdır, sabahın bu saatinde niye bağırıyorsun? Sincapları ürküttün, bir aksilik yok ya, diye seslendi. Çiçeğim, hatırlıyor musun? Bizim hediye mühendisi bana kimyasal gübrelerin özellikle azot, üre ve amonyak nedeniyle asite dönüşerek çevresindeki doğal materyalleri parçaladığını söylemişti ya, diyerek biraz nefes aldı. Çiftçinin ziraat mühendisi olan kardeşi hediyelik seramik eşyalar üreten bir fabrikada genel müdür olarak çalışıyordu. Ziraat mühendisi Tunağan, ziraat fakültesinden sonra mühendislik dışında birçok iş yapmıştı. Mandıracılık, bilgisayarcılık, nakliyecilik, pazarlamacılık. Ancak bir türlü kendi mesleğini yapamadığı için çiftçi ona önce hediyelik mühendis, sonra da hediye mühendisi demeye başlamıştı. Bu arada kendisini zorlukla takip eden bacağına ters ters bakarak "İyileş artık yahu, seni beklersek işimiz zor," diye söylendi. Bunu duyan eşi Çiçek Hanım, "Tersleme ayağını, garibanı zaten 55 yaşında değil de 25 yaşında gibi işe koşturuyorsun. Daha ne yapsın?" diye ilave etti. Ne olmuş? Ne var bunda?" diye sordu. "Ne olmuş, var mı? Geçenlerde bize gelen orman mühendisi Rıza abi bir arkadaşının yaptığı çalışmada bir bölgede yağan yağmur miktarı ve evrimsel dağılım aynı olmasına rağmen sel ve heyelan felaketleri neden katlanarak artıyor?" Bir şey söyleyeceğim. Samimiyetle davranayım. Burayı okurken fark ettim ki aslında yorulmuşum. Çok özür diliyorum. Burada bırakabilir miyiz?
Aslı hocam, seni destekliyoruz.
Çünkü şeyi kaybettim. Yani cümlelerin anlamını veremiyorum okurken.
Anladım. Tabii ki aslanım bırakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Aysen Bey biraz evvel net olarak bu inisiyatifin yalnızca sizde olduğunu vurgulamıştı. Ama benim hemen sizi okurken dikkatimi çeken bir nokta vardı. Onu da vurgulamak istiyorum. Ya gelecek şeyleri belki vurgularız ama ayağıyla konuşuyor ve ayağına kızıyor. Niye geride kalıyorsun? Seni beklersek işimiz var şeklinde. Aksayan ayağına. Buradaki vurgunun aslında toplumun ihtiyaçlarının aciliyetini ve bizim yani kişilerin yapmış olduğu, yapması gereken davranışların gecikmesiyle ilgili bir vurgu var. Orada ayak sembolüyle kendi ayağıyla söylerken yani onu yavaşlatan herhangi bir konunun bu noktada problem oluşturacağını, beklememesi gerektiğini, çünkü tehlikenin aynı şekilde daha hızlı bir şekilde geldiğini vurgusunu yapıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Bu arada Kamer abi, orada ayakla konuşurken seramikçi, ziraat mühendisi kardeşine de laf çakıyor.
Yapar. Alisa Bey, müsait misiniz?
Alisa Bey, tabii müsait... keyifli. Evet. Yok, ben dinliyorum sizi.
Yani ben ayağımı bile azarlıyorum. Sen hala seramik işleriyle uğraşıyorsun. Nakliyecilikle uğraşıyorsun. Şununla bununla uğraşıyorsun diye. Orada o yüzden kalemi almış diye düşünüyorum.
Ali Sanat Hocam, aksayan ayak bedenine kurduğun ilişkiyi ne ifade ediyor? Yani Kamer Hocam bir ifade etti. Güzeldi, harikaydı. Yani bedenle bir ilişki kuruyorsun. Konuşuyorsun onunla.
Çin'in çiftçiye bir eleştiri var orada Durmuş Hocam. Zaten eşi de eleştiriyor, tersleme ayağını falan diye. Çiftçinin insanlık üzerine kurgulanan iğrenç senaryolara karşı duyduğu yeterince üzerimize düşeni yapamıyoruz noktasında kendi öz disiplininde çok sert olduğunu ve bunun yanlışlığını şefkat makamı dediğimiz hanımefendiden öğreniyor. Şefkat yok çiftçide farkındaysanız kendine karşı. Baştan beri. Çok sert.
Bedenine de yok değil mi? Şefkat içinde şefkat olmayınca bedenine karşı da şefkat duymuyor değil mi hocam? Ama bir hatırlatıcısı var. Onu hatırlatıyor şu anda.
İşte zaten kadın ve erkek realitelerinin yani orada destek realitesi diye konuştuğumuz erkek dediğimiz toplumdaki yapının katı, aşırı disiplinli ve kendisine ve yakın çevresine diyelim çok ağır bir yük yüklemesine karşı kadın şefkatle bunu dengeliyor. Ayağını o şekilde azarlama diyor. Zaten hakkından fazlasını verdi sana. Yani senin fonksiyona ya da vazifeye olan bağlı ya da insanlıkla ilgili kaygıların kendine bu kadar sert ve acımasız davranmanı gerektirmez gibi. Orada zaten şefkat tesirini harekete geçiriyor. Eşi. Evet. O zaman şöyle başlamış bulunduk çünkü. Buyurun Aslı Hocam.
Bir de burada bu hediyelik mühendis bölümü var ya, orası o demin konuştuğumuz fonksiyona yönelik bir eleştiri mi? Yani kendi fonksiyonunu gerçekleştirmeyip hep bundan kaçtığı için bir eleştiri gibi mi oradaki bölüm?
Tabii. Tabii ki. Çiftçi en başta bir yerde Arif Dede'ye söylemişti galiba. Biz hediye vermeyiz, hediye almayız gibi. Yani birinden alınan hediye demek bir israf olarak bakıyor çiftçi devamlı. Yani gidip parayla bir şeye amacından sapmış eylemleri sorguluyor ve eleştiriyor. Oradaki yani ziraat mühendisliğinden mezun olup ondan sonra kendi işiyle ilgili olmayan bir alanda çalışmasını, o mühendislik nosyonunu diğer sektöre hediye olarak veriyor. Ve o işgal ettiği öğrenci kürsüsünü, işgal ettiği diplomanın hakkını vermemesinin israf konusuna atıfta bulunuyor orada yazar, öyle diye.
Ama peki burada mesela ziraat mühendisi olan Tufan, ama Tunahan, çok özür dilerim, nasıl diyeyim ki, oraya ait yani ona hocam, dayatılmış bir
şey. Hocam, kitaptakiler masası, beni niye karıştırıyorsun oraya? Ben ne zaman nakliyecilik yaptım?
Evet, özür diliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ziraat mühendisliği okumuş olabilir ama bir şeyler onu oraya itmiş olabilir, bir şeylerin tesiriyle bunu yaptığını düşünmüş olabilir. Neden mesela buradaki bu kendini arayış süreciyle burada yazar şey yapıyor, hani ona bir bununla ilgili bir gönderme yapıyor. Niye bunu böyle düşünmüyoruz da o sırayı işgal etti diye düşünmek durumundayız? Zaten bu benim kafamı çok karıştıran bir şey. Şimdi de tam denk geldi bu bölüm.
Aslı hocam. Ben cevap verebilir miyim?
Tabii ki, ama bu arada bir şey daha hatırlatayım. Hiçlik Sabri çiftçiye de bu konuda bir eleştirisi var. Bu senin işin değil, işini yap ya falan diyor, hatırlarsanız. Çiftçiye de aynı eleştiri var aslında Hiçlik Sabri tarafından. Buyurun Tufan Bey.
Şimdi Aslı Hocam, üniversitede solucan gübresini ilk bulan benim 90-91 yılında, ama solucan gübresini geliştiren abim bu görevi üstlenmediğim için yıllar sonra hastalanıp buraya geldim. Bir şekilde geldim ama değişik geldim. Yani orada anlatılan o bence, yani görevini yapmadığın an görevini yaptırırlar diye düşünüyorum.
Evet, bu konu sanki anlaşıldı gibi Aslı Hocam, bilmiyorum ama
Hocam ben biraz zor anlıyorum ama zamana ihtiyacım oluyor, sonra ben daha net anlayabiliyorum. Şimdi ben bunu şöyle anlıyorum, yani o sırayı bir şekilde işgal ettin sen ve eğer kendini bile arıyorsan önce bunun hakkını vereceksin. Böyle mi düşünmemiz lazım? Yani mesela demin kendimden örnek verdim ya, mesela ya ben felsefe okudum ama hiç de bilinçli bir tercih değildi. Hatta bambaşka bir amaçla ben yola çıktım ve orası benim hedefime beni götürecek en kısa yoldu. O yüzden orada bulunmak durumunda kaldım. Ama bir şekilde eğer orada olduysan ve istifade ettiysen, önce bunun hakkını vermelisin, bunu ödemelisin gibi bir sonuç mu çıkarmamız lazım?
Aslı Hocam, bu birebir herkes için geçerli bir ilke değil. Orada yazarın eleştirisi, herkes işini yapsın ya da yapmak istediği işle ilgili eğitim alsın. Ha, tabii ki olabilir. Yani hatta ben bazen espri yapıyorum. Gamer Bey tıp fakültesine gitmiş önce. Gamer, müsaade edersen paylaşacağım bu bilgiyi. Var mı bir mahsuru paylaşmamda? Yani paylaşmamı diyorsun, yok. Anlamadım.
Ha, yok. Yanlış. Tabii ki paylaşabilirsiniz Alişan Bey, bir problem yok bu konuda.
Gamer Bey tıp fakültesine gidiyor, 3. sınıfa kadar okuyor, sonra bir bakıyor ki hiçbir müzik aletine kabiliyeti yok, diyor ki müzisyen olmayandan doktor hiç olmaz deyip tıp fakültesini bırakıp mühendislik okuyor. Neyse, çünkü biliyorsunuz doktorlukta birinci kural doktorluk hariç her işle uğraşmak, özellikle müzisyenlik. Neyse. İşte Gamer Bey kendisinde bir müzik kabiliyeti görmeyince diyor ki ben demek ki doktor olamam. Bütün doktorlar bir müzik aleti çalıyor deyip bırakıyor mesleği. Anlatmaya çalıştığım konu şu. Bu Aslı Hanım, Tufan Bey, Gamer Bey özelinde ya da Ali İhsan özelinde bir konu değil. Genel anlamda bir eleştiri var. Bu ülke sana bu kaynakları ayırdı. Sen de böyle bir tercihte bulundun. Mesleğin ziraat mühendisliği olabilir, felsefe öğretmenliği olabilir, başka bir şey olabilir, doktorluk olabilir. Önemli olan şekli değil. O işin hakkını vermek için samimiyetle çabalıyor musun, çabalamıyor musun? Hatırlıyorsanız bundan önceki bölümleri okurken şöyle bir cümle kullandım. İbn Sina hekim değildi, astronom değildi vesaire, hepsiydi dedim. Yani aslında tek meslek diye bir şey yok. Ve şöyle bir cümle de kullandım. Her filozof bilim insanı olmak zorunda değildir ama her bilim insanı filozof olmak zorundadır. Burada bilimleri biz şu şu şu şu diye ayırıyoruz. Bu bize maalesef hurafeci bilimin bir dayatması. Bugün Batı multidisipliner bilim diye bir olaya doğru gidiyor. Yani İbn Sina'nın bilgi metodolojisine döndü Batı. Biz hala sen işletmecisin, sen işte inşaat mühendisisin, sen işte ziraat mühendisisin falan filan. Teknolojide ayrım olabilir. Yani elektronikçi, elektrikçi ya da ne bileyim uçak mühendisi. Teknolojide ayrım olabilir. Ama bilimde ayrımlar olamaz. Bir bilim alanında faaliyet gösteren kişi bir kimyager kimyadan anladığı kadar fizikten, matematikten ve biyolojiden de anlamak zorundadır. Gerçek bilim budur. Bilimde bütünlük budur gibi. Durmuş Hocam, sanırım bir şey diyordunuz, biz sizin sözünüzü kestik.
Değerin israfına karşı mı çıkıyorsunuz hocam? Bu kadar. Yani orada ziraat mühendisini eleştirmeniz, ondaki var olan bir değerin israfa dönüşmesine karşı mı bir, ne diyelim, bir tavır alıyorsunuz? Yazar olarak. Yazar alıyor daha doğrusu.
Ben Hüseyin Bey'i duyamıyorum. Siz duyabiliyor musunuz?
Yok.
Ben de duyamıyorum.
Pardon, ben mikrofon kapalı konuşmuşum. Şunu söyledim Durmuş Hocam. Yazarla orada birebir aynı fikirdeyim. Eğer sen o laboratuvarları işgal ettiysen, o ziraat fakültesinin o sıralarını işgal ettiysen, o zaman bir başkasını da oralara gelmesini engellediysen bu sistemin içerisinde, önce o vazifeni yapmak zorundasın. Zaten hiç kafa basmasaydı mezun olamazdı. Demek ki bir çalışmış etmiş, mezun olmuş. Mezun olduktan sonra bir insanın ziraat mühendisi olması ya da inşaat mühendisi olması ya da mimar olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan yaptığı işi layıkıyla ve samimiyetle mi yapıyor? Hangi iş olursa olsun. Bunun gibi. Burada o eleştiri var. Hatta ziraat mühendisliğini okusun, sonra gitsin mimarlık da okusun, sonra gitsin fizik de okusun. Ben bazen espriyle karışık söylüyorum. Benim evladım moleküler biyoloji ve genetik okudu. Ben biyoloji dersini ömrümde görmedim. Meslek lisesi elektrikten sonra ekonometriye gittim. Orada da biyoloji dersi yoktu. Ama bu bilgide bütünlüğü fark ettikten sonra evladımla beraber neredeyse üniversitenin bütün derslerini okudum. Tabii biraz da Covid sürecinin baskısı da oldu moleküler biyoloji ve genetik okumama, o süreçteki saçmalıkları anlamak için de, ama neredeyse onun kadar olmasa da en azından temel seviyede moleküler biyoloji ve genetik, kimya, kuantum fiziği, buna benzer bir sürü şey okuyorum. Ve öğrenmem de gerekiyor zaten. Hepimizin öğrenmesi gerekiyor gibi. Evet, var mı bu konuda ilave etmek istediğiniz bir şey? Evet, sanırım yok. O zaman Aslı Hocam yorulduğuna göre bugünkü okumamız burada bitti değerli dostlar. İlaveniz varsa keyifle dinleriz, eleştirileriniz varsa keyifle dinleriz, katkılarınızı da aynı keyifle dinleriz. Eğer yoksa yavaş yavaş sohbet odamızı kapatalım. Saat zaten 11 oldu. Sanırım yok. Peki,
değerli dostlar. Teşekkür ederim. Buyurun.
Çok teşekkürler Ali İhsan Bey ve Aslan Hanım. Sağ olun, var olun. İyi geceler diliyorum.
Nezaketiniz için ben teşekkür ederim. İyi geceler Özgür Hanım. Evet değerli dostlar, öncelikle güzel düşünceleriniz için, sonra da değerli konuşmalarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu biraz arkası yarın radyoda bir zamanlar şey vardır, bir roman bir hikaye, çok da güzel bir müzikle başlardı. Bizim o sohbet odaları da buna döndü. Bu okumalarımıza yarın Allah nasip ederse devam edeceğiz. Dinlediğiniz ve güzel düşünceler ürettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha odalarımıza yeni gelen arkadaşlar için paylaşayım. Biz